Ayrım 62, Büyük İslam İlmihali, sayfa 509, 24, İsa Aleyhisselam. 67, İsa Aleyhisselam Hazreti Meryem'in oğludur. Onun doğuşu büyük bir mucize olmuştur. Yahudiler bunu anlayamadılar. Kötü zanla düşerek Hazreti Meryem'i cezalandırmak istediler. Fakat Hazreti İsa daha beşikte yatan bir çocuk iken Yüce Allah'ın kudretiyle konuşmaya başladı. Ben Allah'ın kuluyum, bana kitap verdi, bana peygamberlik verdi, beni her nerede bulunursam bulunayım mübarek kıldı dedi. Bu mucizeyi gören Yahudiler Hazreti Meryem'i cezalandırmaktan el çektiler. Rivayete göre Hazreti İsa Beyt-i Makdis'e birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Beyt-i Lam köyünde Aralık ayının 24'üne rastlayan çarşamba gecesi doğmuştur. 68. Hazreti Meryem kocaya varmamış olan ve melekler kadar temiz ve iffetli bir halde bulunan bir hal içinde yaşarken sadece Allah'ın kudretiyle İsa'ya gebe kalmıştı. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça beyan buyurmaktadır. Bütün Müslümanlar bu inancı taşımaktadır. Yüce Allah'ımızın büyük kudretini düşünenler, onun nice mucizeler gösterdiğini hatırlayanlar, Hazreti Adem'in anasız babasız yaratıldığını düşünenler, artık Hazreti İsa'nın bu yaratılışını uzak göremezler. Bunu hiçbir zaman inkar edemezler. Hazreti İsa'nın böyle bir mucize olarak yaratılışını inkar etmek, Kur'an-ı Kerim'in şahitliğini yalanlamak demektir. Bunu ise hiçbir mümin yapamaz, çünkü imandan çıkmış olur. Hazreti İsa'nın öyle babasız yaratılmış olduğunu inkar etmek, Yüce Allah'ın kudretini hudutlandırmak, Kur'an'ın açık ifadesini değiştirmek, milyonlarca Müslümanın asırlardan beri devam eden gerçek inancını bozmak demektir ki, böyle yanlış bir düşünceden Yüce Allah'a sığınırız. 69. İsa Aleyhisselam 30 yaşına erince mübarek İncil'e ve peygamberlik görevine kavuştu. Yahudileri doğru yola çağırdı, kendilerine güzel öğütler verdi, onlara büyük mucizeler gösterdi. Fakat kendisine pek az insan iman etmişti. Onlara havariler denilir. Rivayetlere göre bunlar 12 kişiden ibaretti. Hazreti İsa bir süre annesiyle beraber Ürdün'e bağlı Nasire köyünde oturdu. Bundan dolayı kendisine bağlı olanlara Nasara ve dinlerine de Nasraniyet denilmiştir. Böyle rivayet edilmektedir. Yahudiler nihayet Hazreti İsa'yı öldürmeye karar verdiler. Ona benzettikleri bir adamı tutup Kudüs'te siyaset meydanında dar ağacına astılar. İsa Aleyhisselam ise Allah'ın emri ve kudretiyle göğe yükseldi. Orada melek şekline büründü. Kendisine Ruhullah denir. Babasız olarak bir kudret ilhamı ile meydana gelmiş olduğu için bu seçkin ünvana sahip olmuştur. 70. Nasara'nın inançlarına göre Hazreti İsa İskender'in Babil'e üstün gelmesinden 360 sene sonra doğmuştur. Hazreti İsa doğduğunda annesi Meryem henüz 15 veya 20 yaşında bulunuyordu. Hazreti İsa 30 yaşında peygamber olmuş, doğduğundan 32 sene ve birkaç gün sonra göğe kaldırılmıştır. Hazreti Meryem de bundan sonra 6 yıl daha yaşamıştır. Fakat İslam alimlerinden bir kısmına göre İsa Aleyhisselam 40 yaşında iken peygamber olmuş, 120 yaşında iken de göğe yükselmiştir. 71. Hazreti İsa'yı öldürmek isteyen Yahudiler sonradan cezalarını çektiler. Şöyle ki, Romalılar Kudüs şehrini ele geçirerek Beyt-i Makdis'i yıktılar, kitapları yaktılar. Yahudilerin bir kısmını öldürdüler, bir kısmını da esir ettiler. Bunun sonunda ne gerçek Musevilikten ne de gerçek İsevilikten eser kalmadı. Gerçekten Hazreti Musa dini gibi Hazreti İsa'nın dini de asıl halini yitirmiş, hiç de yeryüzüne yayılamamıştır. Şu da bir gerçek ki Hazreti İsa'nın vasiyeti üzerine havarilerden bazıları öteye beriye dağılıp Hazreti İsa'nın dinini yaymaya çalışmak istediler. Fakat o zaman dünyanın her tarafı cehalet, küfür ve şirk içinde kalmış bulunuyordu. Yahudilerle putperest olan Romalılar da Hazreti İsa'ya bağlı olanların azılı düşmanları idiler. İsa dinini kabul edenler dinlerini gizliyor, gizlice ibadet ediyorlardı. Bundan dolayı Nasraniyet 300 sene kadar genişleyemedi. Bu süre içinde de asıl özelliğini yitirmiş ilahi bir din olmaktan çıkmıştı. 72. Yahudiler Hazreti İsa'nın hayatına kastettikleri gibi tebliğ ettiği dine de pek çok saldırılarda bulunmuşlar. İçlerinden bazıları Hazreti İsa dinini görünüşte kabul ederek dostluk kurmuş ve halkın bilgisizliğinden faydalanarak Hazreti İsa'nın tebliğlerini değiştirmişlerdir. Hristiyanlığı akıl ve hikmete aykırı bir hale sokmuşlardı. Romalılar ise Hazreti İsa dinine karşı açık bir düşman kesilmişlerdi. Fakat ne olursa olsun din duygusu yaratılışta vardır. Bundan kalpleri büsbütün yoksun bırakacak bir kuvvet yoktur. Romalılar görünüşte üstün bir durumda iken Hazreti İsa dinine manen yenildiler. Söndürmek istedikleri bir dini parlatmaya hizmet ettiler. Ancak gerçek bir din yerine onun adını taşıyan Hristiyanlık da denilen aslını yitirmiş ve değiştirilmiş bir din yerleşmiş oldu. 73. Roma İmparatoru Konstantin, Hazreti İsa'nın doğuşundan 310 sene sonra siyasi bir maksada dayanarak Hazreti İsa'ya nispet edilmiş olan muharref dini kabul etti. Bayraklarına haç işareti koydu, yenilen ordusuna güç kazandırmak istedi. Hristiyanlığın yayılması için de birçok gayretler gösterdi. Konstantin, eski Bizans kasabasının bulunduğu yerde Konstantiniye, İstanbul şehrini kurdu. Hükümet merkezini de Roma'dan buraya nakletmişti. Bu tarihe kadar Mukaddes İncil'in asıl nüshaları kaybolmuş, İncil adına havarilerle onların talebeleri tarafından birçok risaleler ve tarih kitapları yazılmıştı. Bundan dolayı Hristiyanlar arasında pek çok ayrılık vardı. Konstantin'in emriyle İznik şehrinde bir din meclisi toplandı. Bu meclisin 1000'den fazla üyesi vardı. Birçoğu birbirinin dilini anlamıyordu. Yüzlerce risale ve kitaplardan yalnız 4'ü hem de üyelerin sadece bir kısmı tarafından seçilerek İncil adı sadece bunlara verildi. 74. Roma İmparatorluğu daha sonra Doğu ve Batı İmparatorluğu adıyla ikiye ayrılmıştır. Bu devletler birbirini kıskanıyordu. Nihayet mezhep bakımından da ikiye bölündüler. Roma'da Rim Papa'ya bağlı kalanlara Katolik denildi, İstanbul Patriğine bağlı kalanlara da Ortodoks denildi. Daha sonra bir de Protestanlık meydana çıkmıştır. Buna göre bugün Hazreti İsa'ya bağlı olanların başlıca mezhepleri üçtür. Bunların da bir takım dalları vardır. Sonuç: İsa Aleyhisselam'ın bildirmiş olduğu tevhid inancına dayanan bir din, sonradan aslını yitirmiş, şekilden şekile girmiştir. Bu dine bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya ve diğer yaratıklara uluhiyet makamı vermişler, mabetlerini resim ve haçlarla doldurmuşlar, böylece müşriklerin mabetlerine benzer bir hale getirmişlerdir. 75. Milattan itibaren 6 asır geçmiş, cihanın her tarafı cehalet ve sapıklık içinde kalmıştı. Gerek Roma hükümeti, gerek İran'daki Sasaniyan devleti ahlak bozukluğu yüzünden çözülmeye yüz tutmuştu. Bütün milletler arasında dinsizlik ve ahlaksızlık başta geliyordu. Bu bir fetret, boşluk devriydi. Artık dünyayı hak ve hakikate çağırmak, dünyayı düzeltmek için en büyük ve en son peygamberin gelmesine ihtiyaç vardı. Bunun üzerine Yüce Allah beşeriyete ihsanda bulunarak onlara en büyük peygamberi ve peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gönderdi. Artık insanlık ufuklarını yeni bir hidayet nuru o ana kadar görünmemiş bir azamet ve letafetle aydınlatmaya başlamış oldu. Hakkın en parlak nuru ortaya çıktı. Doğdu Kur'an güneşi, karanlık gece bitti. 25. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. 76. Yüce Allah'ın bütün insanlara son peygamberi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Arabistan'da Mekke-i Mükerreme şehrinde miladın 571. yılında dünyayı şereflendirmişlerdir. İslam'ın ilk yayıldığı yer Arabistan'dır. Buraya Ceziretül Arap, Arap Yarımadası da denir. Burası Asya kıtasının güneybatısında büyük bir yarımadadır. Hicaz, Yemen, Umman, Hadremut, Necd bölgelerine ayrılır. İşte Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere şehirleri bu araziden olan Hicaz bölgesindedir. 77. Arabistan'da oturanlar öteden beri Arap kabileleridir. Bunlar şu 4 kısma ayrılmıştır. 1. Arabı Baide. Bunlar Arabistan'ın en eski halkıdır. Ad ve Semud kavimleri bunlardandır. Bunların tarihleri bilinmemektedir. Onlar sönüp gitmişlerdir. 2. Arabı Aribe. Mütearribe. Bunlar Yemen'de hükümet kurmuş olan Kahtan'a mensupturlar. Kahtanın asıl dili Süryani idi. Bunların evladı Arabı Baide'ye karıştığından bu Arabı Aribe türemiş ve Arapça konuşmaya başlamışlardır. Cürhüm kabilesi bunlardandır. Bu Arapların da nesilleri kesilip gitmişlerdir. 3. Arabı Müstaribe. Bunlar İsmail Aleyhisselam'a mensupturlar. Hazreti İsmail'in evladı Arabı Aribe arasına karışmış olduğundan bu Arabı Müstaribe meydana gelmiştir. Hazreti İsmail'in asıl dili İbrani iken Cürhüm kabilesi arasında yaşamakla Arapça konuşmuş ve bu dili evladına iletmiştir. Arabı Müstaribe birçok kabilelere ayrılmıştır. Peygamberimizin zamanında Arabistan halkı da bu Arabı Müstaribe'den ibaretti. Bu kabilelerin en seçkini Kureyş kabilesidir. 4. Arabı Müstacime. Bunlar İslamiyet'in ortaya çıkışından sonra İslamiyet'i kabul edip Araplaşmış olan kavimlerdir. Suriye, Irak, Mısır ve Mağrib halkı bunlardandır. Bunlar da kendi dillerini bırakarak Arapça konuşmaya başlamışlardır. Peygamberimizin mübarek nesepleri 78. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş kabilesindendir. Haşim ailesinden gelmiştir. Muhterem babasının adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalip ve annesinin adı Amine'dir. Peygamber Efendimizin baba tarafından mübarek nesepleri şöyledir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abdullah, İbni Abdülmuttalip, Haşim Abdümenaf, Kusey, Hakim Mürre, Kab, Lüey, Galip, Fir, Malik, Nadir, Kinane, Hüzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Mead, Adnan. Adnan da İsmail aleyhisselamın oğlu Kızar'ın neslindendir. Adlarını yazdığımız bu zatlardan her birinin evladı birçok kabilelere ayrılmıştır. Malik'in oğlu Fihr'in evladından da Kureyş kabilesi meydana gelmiştir. 79. Peygamber Efendimizin anne tarafından yüksek nesepleri de şöyledir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İbni Amine, Binti Veb, İbni Abdümenaf, İbni Zühre, İbni Hakim. Buna göre Peygamber Efendimizin babası tarafından mübarek nesepleriyle ana tarafından nesepleri Mürre oğlu Hakim'de birleşiyor. 80. Kureyş kabilesinin reisi bulunan Abdülmuttalip, Peygamber Efendimizin hem dedesi hem de Kabe'nin mütevellisi idi. Kabe'nin idare ve ihtiyaçlarını görüyordu. Bunun Ebu Talip, Ebu Leheb, Haris, Zübeyr, Hamza, Abbas, Abdullah ve diğerleri olmak üzere 13 oğlu vardı. Fakat bunlardan en ziyade Abdullah'ı severdi. Çünkü onda başka bir güzellik, başka bir nüraniyet vardı. Abdülmuttalip bu sevgili oğluna Beni Zühre reisi Vehb'in kızı olan ve Kureyş kızları içinde her yönden seçkin bulunan Hazreti Amine'yi nikahladı. İşte bu iki kutsal varlıktan Peygamber Efendimiz dünyaya şeref vermiştir. Abdullah Hazretleri Peygamber Efendimizin doğuşundan 2 ay önce bir ticaret kafilesiyle Medine-i Münevvere'ye gidip orada vefat etti. O zaman 25 yaşındaydı. Böylece Peygamber Efendimiz yetim kalmıştı. Hazreti Peygamber'in çocukluğu ve ilk evlenmeleri 81. Peygamber Efendimizin çocukluk çağı pek kutsal bir halde geçti. Daha doğar doğmaz bir takım mucizeler belirmiş, kavim ve kabilesi arasında bir bolluk ve bereket meydana gelmişti. Kabe-i Muazzama içinde bulunan müşriklere ait putlar yüzleri üzere yere düşmüş, ateşe tapanların ateşleri sönmüş, acayip rüyalar görülmüştü. Peygamber Efendimizin dedeleri arasında evlattan evlada geçen bir nur vardı. Bu nur sonunda Peygamber Efendimiz'e geçti ve onun mübarek yüzünde parlamaya başladı. 82. Mekke-i Mükerreme halkı yeni doğan çocukları havası hoş olan yerlerde yaşayan ve dilleri pek açık olan aşiretlerden birer süt anneye verirlerdi. Hazreti Muhammed'i de Beni Sad kabilesinden Haris adındaki adamın karısı Halime'ye verdiler. Halime bu meleklerden daha güzel ve daha pak olan çocuğu bağrına bastı, yurduna alıp götürdü. Onu 4 yıl besledi. Bu süre içinde Hazreti Muhammed'de gördüğü üstün hallere ve yurdunda beliren berekete nihayet yoktu. Artık onu getirip annesi Amine'ye teslim etti. Hazreti Amine de bu masum yavrusunu alıp dayı çocukları bulunan Neccar oğullarını ziyaret için Medine-i Münevveri'ye götürdü. Bir süre orada kaldılar. Sonra Mekke'ye dönerken Hazreti Amine Evva denilen yerde daha 20 yaşındayken vefat etti. Peygamber Efendimiz henüz 6 yaşındayken annesini de kaybederek öksüz kalmış oldu. Ümmü Eymen adındaki dayısı kendisini alıp Mekke'ye getirdi ve dedesi Abdülmuttalip'e teslim etti. 2 yıl sonra da Abdülmuttalip vefat etti. Ondan sonra Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. 83. Ebu Talip kardeşinin oğlu Hazreti Muhammed'i pek çok sever, pek ziyade korurdu. Ebu Talip bazen ticaret için kafile ile Şam tarafına gidiyordu. Henüz 12 yaşında bulunan Hazreti Muhammed'i de beraber götürdü. Busra denilen yere kadar gittiler. Alışverişi bitirip birkaç gün sonra geri döndüler. Peygamber Efendimiz 17 yaşındayken de diğer amcası Zübeyr ile Yemen'e gidip az sonra dönmüşlerdi. 84. Hazreti Peygamber Efendimiz artık Kureyş arasında büyük bir şeref ve şan sahibi olmuştu. Kendisine Muhammedül Emin deniliyordu. Kureyş kabilesinin pek şerefli ailesinden Hüveylid kızı Hatice adında çok muhterem ve zengin bir hanım vardı. Daha genç iken dul kalmıştı. Bazı adamlara sermaye vererek ticaret yaptırıyordu. Peygamber Efendimiz'e de sermaye verdi. Kölesi Meysere'yi de beraberine verip Şam tarafına gitmelerini istedi. Peygamber Efendimiz bu teklifi kabul ederek Busra'ya kadar gitti. Orada işlerini görüp birkaç gün içinde geri döndüler. İşte Peygamber Efendimiz'in gençliğindeki seyahatleri bundan ibarettir. Bu seyahatler süresince kendisinden bazı mucizeler çıkmış, kendisinin büyüklüğünü bazı kimseler görüp anlamışlardı. Fakat yazdığımız gibi bu yolculuklar uzun bir zaman devam etmediği için Peygamber Efendimiz bir takım şahıslarla görüşme imkanını bulamamıştı. 85. Peygamber Efendimiz henüz 25 yaşında idi. Hazreti Hatice de 40 yaşını geçmişti. Pek yüksek bir ruha sahip olan ve çok şerefli bir aileye mensup bulunan Hazreti Hatice, Peygamber Efendimiz'in muhterem zevcesi olmak şerefine her yönden layıktı. Onun için Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlenmiş, o mübarek annemiz de ilk zevcesi olmak şerefine kavuşmuştur. 86. Peygamber Efendimizin cariyesi Mariye'den doğan İbrahim adındaki oğlundan başka bütün erkek ve kız evladı Hatice-tül Kübra validemizden dünyaya gelmiştir. Önce Kasım adındaki oğlu doğmuş, bunun üzerine Hazreti Peygamber'e künye olarak Ebul Kasım, Kasım'ın babası denilmiştir. Sonra oğlu Abdullah ile Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Tüzzehra adındaki kızları dünyaya gelmiştir. Kasım, İbrahim ve Abdullah Hazretleri daha çocuk iken vefat etmişlerdir. Peygamber Efendimiz'den sonra yalnız Fatıma kaldı. O da 6 ay geçmeden Peygamber Efendimiz'den sonra vefat etmiştir. Böylece iki oğlu Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i öksüz bırakmıştır. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Peygamber Efendimiz'in Allah'ın vahyine ve elçiliğine kavuşması. 87. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocukluğundan beri üstün bir fazilet ve çok güzel bir ahlak içinde yaşamıştı. Kavminin cahilce yaptıkları işlerden ve adetlerden tamamen uzaktı. Kimseden bir şey okumamış, bir şey yazmamıştı. Kimseyle dini konulara ait bir şey konuşmamıştı. Onun üzerinde kimsenin hocalık hakkı olamazdı. O bütün cihanın en büyük hocası ve en yüksek mürşidi olmaya adaydı. Onu Yüce Allah bir mucize olarak yaratmıştı. Onun kalbine bütün ilim ve hikmetleri doğrudan doğruya Cenab-ı Hak bırakacaktı. O tam bir masumiyet içinde 40 yaşına yaklaşmıştı. O sırada mübarek gözlerine melekler görünür, "Ya Muhammed" diye ortalıktan seslenilirdi. Kendisine taşlardan ve ağaçlardan selam sesleri gelirdi. Aklı, zekası, maddi manevi sağlığı üstün bir şekilde mükemmeldi. 88. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam 40 yaşına girince peygamberlik şerefine kavuştu. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz Mekke halkından bazı büyüklerin adetleri üzere 40 yaşlarına yakın yılda bir ay kadar gider, Hira Dağı'nda bir mağarada bekleyip Yüce Allah'ın kudret ve azametini düşünür, oradan geçen yolculara yiyecek ve içecek verirdi. Tam 40 yaşına girince önce 6 ay kadar rüyasında gördüğü şeyler sabah aydınlığı gibi açık olarak meydana çıkmaya başladı. Bu peygamberliğin bir başlangıcı idi. Yüce Allah'ın vahiy suretiyle vereceği hükümleri ve indireceği Kur'an ayetlerini kavrayabilmesi için bir alıştırma demekti. Bu 6 aydan sonra yine Hira'dayken bir gün melek Cibril'i Emin geldi. İkra suresinin ilk ayetini getirdi. Kendisini peygamberlikle müjdeledi. 89. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlaması dehşetinden titremiş, kim bilir ne büyük manevi haz ve heyecan içinde kalmıştı. Hemen muhterem zevcesi Hatice'nin yanına giderek durumu anlatmış, böylece peygamberliğe kavuştuğu gerçekleşmişti. Bundan sonra bir süre ilahi vahiy kesildi. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri inmedi. Çok şiddetli olan Allah'ın vahyine güç kazanabilmek için ve tam bir istek kazanmak için böyle bir süre beklemeye gerek vardı. Rivayete göre bu süre 3 yıldır. Bundan sonra tekrar Cibril-i Emin göründü. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini getirmeye başladı. Peygamber Efendimiz de gerek kendi kavmini ve gerekse diğer bütün insanları hak dine, İslam'a çağırmaya görevlendirilmiş oldu. 90. Peygamber Efendimizin Allah tarafından aldığı göreve nübüvvet, risalet denildiği gibi biset ve mebusiyet de denir. Onun için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın bir nebisidir, bir resulüdür, bir mebusudur, elçisi ve peygamberidir. O bütün peygamberlerin sonuncusu ve en faziletlisidir. Peygamber Efendimiz'e Allah tarafından Kur'an ayetlerinin gelmesine nuzul-i Kur'an denir. Bu ayetleri Cibril-i Emin'in getirmesine de inzal, tenzil denilir. Bu yönden Kur'an-ı Kerim'e kitab-ı münzel denilmektedir. İslam'ın çıkışında Arabistan'ın dini ve içtimai durumu. 91. Peygamber Efendimizin doğduğu ve daha sonra peygamberliğe kavuşmakla İslam dinini her tarafa yaymaya başladığı zaman bütün dünya gibi Arabistan da büyük bir cehalet ve sapıklık içinde bulunuyordu. Araplar o zaman değişik batıl din ve mezheplere bağlı idiler. Birçoğu yıldızlara, ağaçlara, taşlara ve heykellere tapmaktaydı. Hepsi de cahil idi. Aralarında okur yazar kimseler çok azdı. Medeniyetten yoksundular. Dağınık bir halde yaşarlardı. Bazı kabileler yeni doğan kız çocuklarını diri diri toprağa gömer de bundan acı bile duymazlardı. 92. Arabistan önceleri böyle acıklı bir cehalet ve gaflet içinde yaşamakla beraber bedevilik sayesinde asıl geleneklerini bir dereceye kadar koruyabilmişlerdi. Yaratılış bakımından zevki ve cesur idiler. Misafire hürmet eder, emaneti gözetirlerdi. Yalan söylemekten kaçınırlardı. Özellikle aralarında güzel söz söylemek ve şiir okumak sanatı ileri bir düzeyde idi. Çok şairler ortaya çıkmış, pek parlak kaside ve manzumeler söylenmiş ve yazılmıştı. Artık bunlar da bütün insanlık alemi gibi ilahi bir dine muhtaçtılar. Gerçek bir din sayesinde yüksek ve temiz bir hayata kavuşmaya muhtaç idiler. Yüce Allah onlara lütfetti, İslam dini sayesinde bu ihtiyaçtan kurtuldular. Cihanda misli görülmemiş bir yükselişe kavuştular. Az bir zaman içinde dünyanın doğusuna ve batısına hakim kesilerek bütün beşeriyeti uyandırmaya çalıştılar. Hak ve hakikati, fazilet ve medeniyeti öğretmeye koyuldular ve başarı sağladılar. İslamiyet'in yüksek esaslarına ve prensiplerine sarıldıkça yükselişten yükselişe, başarıdan başarıya kavuştular. 62. ayrımın sonu, sayfa 516.